Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlam Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında geçen hafta Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı konuşmaya başlamıştık. Nuh Aleyhisselam'ın gönderilmiş olduğu kavmin özelliklerini konuştuk ve bu kavmin özelliklerinden yola çıkarak aslında yine insanı, yine bizi konuştuk. Nefsimizi konuştuk, şeytanla olan mücadelemizi konuştuk ve oradan çıkartılacak olan hisseleri hocamızdan dinlemiş olduk. Bu hafta da inşallah hocamızla yine Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın uzun yıllar sürecek tebliğ yıllarını konuşacağız. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı günleriniz olsun.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah size de hayırlı günler versin.
Amin hocam, Allah razı olsun. Hocam Nuh Aleyhisselam nasıl bir tebliğ mücadelesinde bulundu? Çok uzun yıllar bir tebliğ mücadelesiydi bu. Nelerle karşılaştı bu tebliğ mücadelesinde? Tebliğ etmek istediği kavmin, geçen hafta biraz özelliklerinden bahsettik, evet, ama evet, bu haftada zannediyorum biraz gireceğiz. O tebliğin günümüzdeki karşılıkları nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedelim isterseniz. Bu uyarılar aynı zamanda şu anda bize de aslında yapılan uyarılar. Dolayısıyla bizde nasıl karşılık buluyor? Bunları sizden dinleyelim hocam, buyursunlar.
İnşallah Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Biz de sizin buyurduğunuz gibi geçtiğimiz derste Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kim olduğundan, gönderildiği kavmin nasıl bir günah bataklığında olduğundan, hangi günahlara düştüklerinden bahsetmiştik. Allah-u Teala Hazreti Nuh Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde buyurulduğu gibi bir akit almıştık onlardan diyor. Yani hem Hazreti Peygamber'den, hem Hazreti Nuh'dan, İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'dan Allah'ın davetini tebliğ etme akdi ve ahdi aldığından bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Yine Ankebut suresinde sürenin 1000 yıldan 50 yıl eksik, yani 950 yıl olduğundan bahsedilir. Yani Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın tebliğ döneminin 950 yıla tekabül ettiğinden bahsedilir. Bu diğer semavi kitaplarda, tabi biz onların birçoğunun bozulduğunu biliyoruz ama yine bozulmuş olsa da 950 yıla işaret edildiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de yine Ankebut suresinde 950 yıla işaretle 1000 yıldan 50 yıl eksik ifadesi kullanılır. Hazreti Nuh bu 950 yıl zarfında uzun bir dönem Allah-u Teala'nın da vermiş olduğu emirle ilk başta gizli bir davet dönemine girdi. Yani bir müddet insanları böyle gizliden gizliye, çok fazla geniş bir tebliğe girmeden, herkese genele tebliğ yapmadan gizliden gizliye tebliğde bulundu. Daha sonrasında da artık aşikar olan açık tebliğe döndü.
Bu tebliğde bir yöntem mi hocam?
Yani aslında
yani Peygamber Efendimiz'de de görüyoruz bunu.
Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da ilk olarak vahiy geldiğinde bir gizli davet dönemi var. Bu peygamberlerin genelde yaptığı, yani peygamberlere bir usulen, sizin de dediğiniz gibi bir hal bu. Niçin böyle bir şey var? Genel bir tebliğ olduğunda toplumun önde gelenleri, büyükleri ya da itibar sahipleri harekete geçtiğinde belki bir dahil olma, yani dini kabul etme, dine girme gerçekleşir ama menfaat beklentisi çok fazla ortaya çıkar. Bir de gizli davette herkese değil, özel şahsiyetlere davetler yapılır.
Evet.
Yani Hazreti Peygamber'de gördüğümüz gibi nokta atışı diyelim, davetler yapılır. Bunun bir tarafı da tabii davet edilen kişi başkalarının zarar vermesiyle. Şimdi diyelim genel bir davet yapıldı, davete tabi olan herkes tabi oldu. Tabii kavmin önde geleni, Hazreti Nuh döneminde dermesil kavmin önde gelenlerinden lideri, kabul ettiği zaman herkes kabul ediyor. Kabul etmediği zaman onun etkisiyle kabul etmeyenler ortaya çıkıyor. Hazreti Peygamber nezdinde de böyle, Hazreti Nuh nezdinde de böyle. Onlar gizliden gizliye davet ederken aslında yönetimin, yani devlet başkanının ya da oradaki kralın ya da firavunun, her kimse bu, onun etkisiyle iman etmeme tehdidi ortaya çıkacak, tehlikesi ortaya çıkacak. Onu kapatmış oluyor aslında. Hı hı. Bir de biz Heraklius hadisi diye, çok meşhurdur, Buhari'de de vardır bu rivayet, 3-3,5 sayfalık bir hadistir bu. Ebu Süfyan Müslüman olmadan önce yaşadığı bir hadisede Heraklius'la bir soru cevap yaparlar. Hı hı. Heraklius dinle alakalı sorar. Hazreti Peygamber'in davet mektubu gittikten sonra dinle alakalı sorular sorar. O sorulardan bir tanesi, tabi olanlar kimlerdir sorusudur. Ebu Süfyan, genelde köleler, çocuklar, ihtiyarlar, kimsesizler, bakıma muhtaçlar vesaireler, zayıf, toplumun zayıf kimseleri iman etti önce diye bir itirafta bulunuyor. Heraklius kendi Hristiyan olduğu için o Hristiyanlığın tabi olunduğu o şeriattaki, dindeki karşılığını da biliyor ve bir cevap veriyor. Diyor ki evet, diyor, öyledir diyor. Genelde diyor peygamberlere tabi olanlar önce toplumun alt tabakasından insanlar olur, zayıf insanlar olur diye bir itirafta bulunuyor. Yani gizli davette bu insanların ilan edilmemesi, aşikar edilmemesi, ortaya çıkarılmaması aslında onların korunması anlamına geliyor. Hı hı. Hazreti Nuh da öyle yaptı. Gizli bir davet dönemine başladı. Daha sonrasında Allah-u Teala açıktan davetini emretti ve açıktan davete girdi. Bu zaman tabii toplumun önde gelenlerinden de Hazreti Nuh, saygın kimselerinden de, akıllı olarak da bilinen insanlarından birisiydi. Açık davet başlayınca menfaatine dokunanlar, işte kendine zarar gelmesinden korkanlar, işte ben iman edersem beni de öldürürlerden korkanlar, özellikle dünya menfaatine tabi olanlar Hazreti Nuh Aleyhisselam'a ilk etapta akıllı bir insan derken onu delilikle suçladılar önce. Aklından zoru var bunun dediler. Önceden akıllı adamdı ama şimdi aklını yitirmiş dediler. Çünkü tebliğ ve vahiy akıldan öte bir şey. Aklın onu anlayabilmesi, ilk etapta kavrayabilmesi, aklın ona bir kılıf uydurabilmesi çok zor. Onlarınki de öyle oldu zaten. Bu bir türlü kendi iman kalıplarına oturmadı. Şikayet ettiler. Kavmin lideri, dermesil, ona şikayet ettiler. Putlara karşı çıkıyor diye şikayette bulundular. Çünkü toplumun put olarak kabul ettiği, geçtiğimiz derste de onu söylemiştik. Özellikle Hazreti Nuh şeyden sonra Hazreti İdris'e tabi olan o Ved, Süva, Yahus, Yavuk ve Nesir diye meşhur olmuş o toplumun önde gelen abid kullarının bir itibarı vardı toplum içerisinde. O itibarın zedelenmesi toplumun önde gelen liderinin de tabiri yerindeyse kabulünü zorluyordu, kabul etmesini imkansız kılıyordu. Sonrasında tabii Hazreti Nuh Aleyhisselam önce toplumun önde gelen bir takım insanlarıyla mücadele ederken şimdi devletin başındakiyle de mücadele etmeye başladı. Arkasından kendisine bu fakirlerin tabi olmaklığı, yani eğer sana fakirler, fukara tabi oluyorsa onlar bir işe yarayacak değildir, onları etrafından kov, biz senin etrafına gelelim dediler. Yani aynı hal Hazreti Peygamber'de de var. Yani etrafındakileri kov, biz gelelim. Yani onlarla biz aynı safa durmayalım. Onlarla aynı menzilde, aynı mekanda olmayalım diye iddiada bulunuyor. Böyle teklifte bulunuyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır diyordu. Yani ben onların imanını, Allah ile olan imanını ben kararlaştırıp kendi etrafından kovamam. Geliyorsanız bu şekilde geleceksiniz diye. Tabii o onların hem cehaletiydi, o devlet adamlarının, hem zalim olmalarından kaynaklanıyordu, hem de kibirleri bu hareketi onlara yaptırıyordu. Şimdi toplumumuzda da böyle bir meyil var. İman ettim diyen bir kimse eğer mal mülk sahibi ise, makam mevki sahibi ise, biraz da böyle zengin statüsünde diyebileceğimiz günümüz şartlarında, hı hı, bir güç kuvveti varsa, giyimiyle, kuşamıyla, aracıyla, eviyle, yani yaşadığı hayatla sair insanları baskılamaya başlıyorlar. Küçük görmeye başlıyorlar. Bazen trafikte siz de buna denk geliyorsunuzdur. Yani o lüks şatafatın içerisinde size bakışları, giyimleri, kuşamlarıyla size bakışları, olaya yaklaşımları sizi değerlendirirken aslında dinden uzaklaşıp diğerlerine yaklaşmaya başlıyorlar. Bunun farkında değiller. Bu toplumun genelde önde gelenlerinde malın mülkün vermiş olduğu o güçle, kuvvetle karşımıza çıkan bir şey. Tabii Dermesil çok yaşamadı, öldü. Yerine oğlu geçti, Nevlin adında. O daha zalim birisiydi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a baskıları işkenceye çevirdi. Demek ki peygamberlerde bu hal devamlı zuhur ediyor. Yani bütün peygamberlerde baskı, zulüm, işkence, istihkar, artı istihza, alay vesaire, bunların her biri iman edenlerle birlikte peygamberlere de yapılıyor. Her durumda Hazreti Nuh hem sabretti hem de sabrı tavsiye etti. Allah'a da bol bol dua etti. Ya Rabbi kavmin bağışla, onlar bilmiyorlar, onlar cahildirler diye. Abdestini alıp tekrar tebliğine devam etti Hazreti Nuh Aleyhisselam.
Evet.
Ve her defasında da deli olmadığını, mecnun olmadığını vurgulayarak devam etti. Burada iki önemli mesele var. Bunlardan birisi, Hazreti Nuh Aleyhisselam bu tebliği yaparken sizin bana vereceğiniz zarardan korkuyor değilim. Yani ben, siz bana zarar verirsiniz de, ya da beni ölümle tehdit edersiniz ya da beni dövmekle, hatta öyle bir dövmüşler ki bir defasında boğazını sıkmışlar, bayılmış öldü diye bırakmışlar. Yani Hazreti Nuh'a işkenceler çok âlâ yapılmış. Sizin bu vermiş olduğunuz korkunun bana bir karşılığı yoktur demiş Hazreti Nuh Aleyhisselam. Birincisi bu korku, ikincisi menfaatleri kesmeyle korkutmuşlar. Burada da tabii benim sizden istediğim hiçbir şey yoktur. Benim sadece yapmış olduğumun karşılığını Allah verecektir. Şu Ara suresinde Estaizu billahi ve ma eselukum aleyhi min ecr in ecriye illa ala rabbil alemin. Fettekullaha ve ati'un. Burada benim sizden bir herhangi ücret talebim yoktur. Benim talebim Allah'tan mükafattır. Onun dışında herhangi bir şey beklemiyorum. Yani sizin bana vereceğiniz bir şey yok anlamında.
Evet. Bir menfaat talep etmiyorum ki beni bununla korkutuyorsunuz.
Korkutuyorsunuz. Yani benim sizden ne beklentim var ki siz beni neyle korkutabilirsiniz? Bazı rivayetlerde 40 asgaride en az, bazı rivayetlerde de en fazla 80. 40 ile 80 kişi. 900-950 senelik tebliğin karşılığında iman eden sayı en fazlasıyla, evet, konuşalım.
Bu
80 kişi.
Menfaati Peygamber Efendimiz'de de görüyoruz. Yani alasıyla, bir elime, evet, güneşi, bir elime ayı verseniz, evet, yine davamdan vazgeçmem.
Ama neler teklif etmediler. Toplumda insanın en cazip göreceği, kalbinin en çok meyledeceği, dünyanın heytelekinin en fazla olacağı şeylerle. İşte mal teklif ediyorlar. Yani en zenginimiz ol. Reislik teklif ediyorlar. Gel başımızda ol. İşte hanımsa derdin, işte Kureyş'in kadınları, istediğinle istediğin kadar evlenebilirsin. Yani nefsin kendisine hoş gördüğü temel üç şey, üçü de önüne konuluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu imtihanın büyüklüğünü işaretle olsa gerek ki, sağ elime güneşi, sol elime ayı koysanız yine bu davadan vazgeçmem ki onlardan daha büyük bir menfaat bana sağlayamazsınız.
Eyvallah.
Bu peygamberlerin hayatlarında ecrin Allah'tan beklenmesi gerektiği. Hazreti Musa'da da inşallah onu konuşacağız. Mısır'dan Medyen'e iltica ettiği zaman, göçtüğü zaman hayvanlarını sulamıştı o iki tane kızcağızın. Mükafatını vermek için Hazreti Şuayb onların babasıydı. Bir yemek hazırlamıştı. En azından karşılığı olsun diye. Hazreti Musa Aleyhisselam bir hafta 10 gün çölde yürümüş olmasına rağmen aç, susuz bir ilaç meyletmedi. Hazreti Şuayb niçin yemediğini sorunca, peygamberler yapmış olduğu hizmetleri sadece mükafatını Allah'tan beklediği için yaparlar. Bu öyle bir hizmetti, ondan dolayı ben karşılık beklemiyorum diye elini uzatmamıştı. Hı-hı. O ihtiyaca rağmen. Hatta ayet-i kerimenin ifadesiyle, ya Rabbi senden gelecek en küçük hayra bile muhtacım karşılığı vardı. Hazreti Musa o kadar yorgun, bitkin ve zor durumdaydı. Hazreti Şuayb Aleyhisselam bunun ücret değil, ikram olduğunu söyleyince elini uzatıp yemişti. İşte hizmet dediğimiz Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın temel özelliklerinden bir tanesidir o. Bila ücre, yani ücretsiz. Karşılığı sadece Allah'tan bekleyerek yapılır. Peki hocam, hatıra şu soru gelebilir. Ya ikram edilirse, işte biz bir şey yaptık, işte kurban kestirdik, adam bize çıkardı, biraz bir şeyler verdi, bahşiş verdi vesaire. Bunlar ikramdır, ikram geri çevrilmez. Olur, ikramlar alınır, onlarda bir beis yok. Bunlar yapmış olduğunuz hizmetin karşılığında, niyete göre. Siz bu beklentiyle yapmazsınız. Ama baştan bu niyeti aldıysanız, nasıl olsa oradan bana bir şeyler gelecek niyetiyle, o zaman zaten arabayı baştan kaçırmışsınız demektir.
Onun mükafatını da almışsınız.
Mükafatını da almışsınız demektir. Hani diyordu ya Hazreti Peygamber, kim için yaptıysan mükafatı ondan bekle. Tabii Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın bunca yıl tebliğinin akabinde sayı olarak 80 kişinin iman etmiş olması en fazla, içlerinde tabii hanımı, kendi çocukları da var. Hı hı. Bir çocuğu dışında, Kenan diye bir çocuğu vardı, onun dışında diğer üçü Ham, Sam ve Yasef kabul etmişlerdi. Onlar Hazreti Nuh ile birlikte gemiye bineceklerdi ama diğerleri binmediler. Peki niçin bu hidayet mahrum bıraktı onları? Yani hidayetten niye mahrum kaldılar? Her birine tebliğ gittin.
Şeyi bilebiliyor muyuz hocam? Yani 80 kişilik bir grubun iman ettiğini biliyoruz ama toplam nüfusun ne kadar olduğunu bilebiliyor muyuz?
Böyle bir sayı yok hocam ama sayının çok büyük olduğu belli.
Yani 80 kişi bu nüfus içerisinde çok az bir sayı diyebiliyoruz.
Çok az, çok az. Yani devede tüy misali diyebiliriz hocam. Çok az. Çünkü 950 yıllık bir tebliğ toplum içerisinde büyük bir nüfusa tabi geliyordur diye düşünüyorum ben. Çünkü şey olduğu zaman, tufan olduğu zaman, yağmurlar yağıp yerden sular yükselip dünya suya boğulduğu zaman hayatta kalacak olan 80 kişinin karşılığı demek ki epey bir topluma tekabül etmiş bu sayı. Epey bir sayıya tekabül etmiş. Yani net bir rakam söylüyor mu söyleyemiyorum ama yani çok azdır diye düşünüyorum açıkçası. Neticede tabii Allah peygamberler gönderiyor. Toplumlara tebliğler yapılıyor. Tabi bu tebliğlerin neticesinde iman edilmiyor veya iman ediliyor. Temel olarak iman edilmeme sebeplerinin başında hocam ahiret inancı geliyor. Çünkü hak dinler, kendi tebliğiyle mükellef olan peygamberler bir ahirete işaret ediyorlar. Büyük haber diyor buna Kur'an. Amme yetesâelûn anin nebe'il azîm. Büyük haber. Tabi mükafat ve ceza bu anlamda ahiret inancını gerekli kılıyor. Tabi dünya hayatından ibaret bir hayatın yanlış olduğu, eksik olduğu, yanlış bilindiği ortaya çıkınca insanlar bunu kabul edemez oluyorlar. Şimdi şöyle düşünelim. Ahiretin olmadığı bir inançta, ahiretin yani sorgu, sual, ceza, mükafat, cennet, cehennem, ahiret ahvalinin, hallerinin olmadığı bir imanda insan dünyada işlemediğine pişman olur. Yapmadığına pişman olur. Bu günah için de böyle, diğerler için de böyle. Yani zulmedecekse edebildiği kadar eder. Çalacaksa çalabildiği kadar çalar. Haksızlık yapacaksa yapabildiği kadar haksızlık yapar. Yani elinden gelen her şeyi gücünün yettiği son noktaya kadar yapmaya çalışır, kullanır. Neden? Çünkü mükafat ya da ceza dediğimiz ahiret yok. Şimdi buna davet olunca putperest bir kavim, dünya hayatından ibaret bir hayat var ve ahiret ahvaliyle cennet, cehennem, ceza, mükafat, amel, hesap, kitap, mizan bunların hepsi karşısına gelince iman etmekte zorlanıyor insanlar. Kabul etmekte zorlanıyor. Biz şeyden biliyoruz mesela Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem büyük haber dediği zaman amme yetesâelûn anin nebe'il azîm ellezîhum fîhî muhtelifûn kellâ se'alemûn ayetleri gelince bazı metinlerde bir takım insanlar korkmuşlar, kaçanlar olmuş dağlara doğru. Sebep? Çünkü düşünün şimdi bir iş yapıyorsunuz, bunun karşılığı yok. Yani öldükten sonra hayat yok, öldükten sonra her şey bitmiş, toprağa gömülmüşsünüz, toprak olmuşsunuz ve iş bitmiş, mantık bu. Böyle olunca insan rahat ediyor. Aslında bir tersi de var bunun, insanın akli melekelerini dumura da uğratıyor. Yani insan tabirleri de kafayı da yiyor bununla. Ne demek o? Şimdi ahiret yoksa niye yaşıyoruz o zaman? Bundan sonra bir şey yoksa dünya ne? Manası kalmıyor dünyanın. Anlamını yitiriyor aslında dünya. Bunu yakalayan kafalar ya deliriyor ya başka türlü zulme vesaireye tevessül ediyor. Ve hak dinler, peygamberler bu davetle geliyorlar. Diyorlar ki dünya hayatı geçicidir, oyun ve eğlenceden ibarettir. Dünya hayatında iyi yaşayan, dünya hayatında güzeli yaşayan, hakikati yaşayan, kendisini yaratanın istedikleri üzere yaşayan bu halde mükafatını almak üzere ahirete göçer. Orada mükafatını alır. Hesaplar yapıldıktan sonra cennette nimetlere kavuşur ve ebedi hayat orada devam eder. Bu insanın kalbini ferahlatıyor.
Evet.
Bir büyüğümüzün çok yakınlarından birisi vefat etmişti. Biz de taziyesine gitmek nasip oldu. Gittik. Öyle demişti. Dedi ki hocam dedi, ahirete imanın gerekliliğini şimdi daha net anlıyorum demişti. Çünkü kız kardeşti vefat eden. Bir de yüklüymüştü hanım, hamileymiş. Bebek doğduktan sonra da o da vefat etti. Biz kendisini ziyarete gittiğimizde dedi ki hocam dedi, ahirete iman etmeseydim herhalde kafayı yerdim dedi.
Eyvallah.
Yani neden? Çünkü öldükten sonra hayat var.
Ve buluşacağız.
Ve buluşacağız. Dedi. Böyle bir umut var, böyle bir nimet var. Bunu bilmek insanı dünyada da manen rahatlatıyor. İşte akıllar rahatlıyor. Ama yok diyelim, O zaman işte Allah korusun başka sonuçlar ortaya çıkıyor. Birincisi bu ahiret ahvali. İkincisi niçin kabul etmiyorlar? Disiplin istiyor din. Yani bir metotlu bir hayat istiyor. Yani rastgele böyle ne olduğu belli olmayan pejmürde ya da sabah çıktım akşam döndüm ne yaptığımı kimse bilmez hal bunu kabul etmiyor. Bir disiplin, bir metot, bir denge koyuyor insan hayatına. Tabii bunun arasında bir de ibadetler yerleştiriyor ve bir standart ve bir disiplin, bir terbiye, bir nizam bu halde hayatı kabul ediyor. Bu sorumluluk yüklüyor tabii. Bu sorumluluktan kaçmak için insanlar tebliğden uzak duruyorlar. Yaklaşmak istemiyorlar. Günümüzde de böyledir. Bakıyoruz şimdi insanlar çok fazla meyletmek istemiyor. Niye? Keyfi var adamın. İçki içecek, içirtmiyorsunuz. İşte farklı türlü eğlenecek, müsaade edilmiyor. İşte başka türlü para kazanacak, müsaade edilmiyor. O haram oluyor, bu haram oluyor. Dünyanın hoş gelen, nefse hoş gelen, lezzetli gelen taraflarını kontrol altında tutuyor din ve buralara müsaade etmiyor. Bunu da şahsın hem bireyin kendisi için yapıyor hem de toplumu bozduğu için, topluma zarar verdiği için yapıyor. Yani günahlardan uzak tutuyor. Ve genelde de nefse hoş gelen, şeytanın da tevessül ettirdiği, insanları meylettirdiği taraf o nefse hoş gelen taraflar.
Evet.
İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a Züleyha'nın gelip heytelek dediğinde şöyle düşünelim. Hazreti Yusuf Aleyhisselam yerine kendimizi koyalım. Hazreti Züleyha'ya da biz dünya diyelim. Dünya bütün heytelekleriyle geliyor. Yani nefse hoş gelen, göze hoş gelen, kulağa hoş gelen insanın yaptığında çok mutlu olacağı, haz alacağı ama sadece ondan ibaret olan bir takım heyteleklerle geliyor. Haydi bana gel diyor. Biz meylettiğimiz zaman birkaç dakikalık, belki birkaç günlük, belki birkaç haftalık bir mutluluk, bir rahatlık oluşuyor. Sonrasında pişmanlıklar başlıyor. İşte bu cazibenin karşılığı eziyet de olmuş oluyor.
Evet.
Burada tabii disiplin haline sokuyor. Bunu istemiyor insanlar. Bir üçüncüsü peygamberler gönderiyor Allah-u Teala aynı dinin tebliğine ve o din nasıl yaşanılır? Hangi halle razı olunur? Razı olunan dinin karşılığı nedir? Peygamberler göndererek bize inanma fıtratını ortaya çıkartıyor Cenab-ı Hak. Tabii hak olanın ne olduğunu, nasıl yaşanması gerektiğini biz peygamberlerden öğreneceğiz. Burada eğer şahıs tebliğ alırken, kendisine tebliğ edilirken tebliğin Allah'tan geldiğine ve Allah'a ait olduğuna iman ederek dinlerse hakikati buluyor. Ama yok, şahsın kendisine takılırsa, şahsın kendisinde kalırsa o zaman işte haşa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işte bir çölden çıkmış de bedevi diyor mesela. Kalkıyor. Onun kendisinde olayı değerlendirmeye çalışıyor. Halbuki peygamberlerin hiçbiri herhangi bir imtihan neticesinde peygamberlik sınavını geçerek kazanmış değil. Allah onları veçtebeynâhum buyuruyor. Yani biz onları tercih ettik diyor. Ya o hal üzere, o minvalde peygamber, peygamberlik makamı üzere bir kıvam kazanıyor, bir takvim kazanıyor ve Allah onu o haliyle yetiştiriyor, bizim karşımıza örnek şahsiyet olarak çıkarıyor. Yani burada fail mutlak Allah'tır. Biz peygamberin şahsında herhangi bir şey söylediğimiz zaman aslında irade-i ilahi, Allah'ın iradesine bir söz söylemiş oluyoruz. İşte kabul edilmeme sebeplerinden bir tanesi de bu. Ya peygamberin makamını beğenmiyoruz, peygamberi makamında beğenmiyoruz. İşte bir Taif'te birisi vardı, bir de Mekke'de birisi vardı. Ne yani dedi, biz dururken böyle bir davet niye ona gelsin? Yani şahsı değil, burada gönderenin iradesini beğenmiyor. Ne yapıyor? Kibriyle hareket ediyor. Aklını haşa putlaştırıyor ve bununla düşünmeye başlıyor. Peygamberle kavga etmeye başlıyor. Peygamber istemiyor. Bir diğer mesele, genelde güçlü, zengin, böyle para sahibi olan, hayatını lüks yaşayan kimseler tavsiye edilen sade hayatı ya da toplum içerisindeki sorumlulukları görmek istemiyorlar. Yani karşılarında böyle bir sorumluluk olsun istemiyorlar. Yani mal benim, mülk benim, ben kazandım, ben yerim, başkası beni ilgilendirmez, ben kendi hayatıma bakarım. Benim var, ne yapalım, o kaderine küssün, ne yapalım yani. O zengin olmadıysa onun suçu, benim suçum değil gibi böyle bahaneler oluşturmaya başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bunun örneği çok. Bir diğer mesele, biraz önce söyledik, dünyanın cezbeden halleri var. Bunların başında işte insana en yakın olan evlat geliyor. İşte hanımları geliyor. İşte mal, mülk sevdası geliyor. Bunlardan vazgeçmek istemiyor insan. Yani genelde kendisine bir tebliğ yapıldığında işte menfaatine dokunulacak, malının mülkünü azaltılacak. Niye zekat verecek? İşte sadakada bulunacak, infakta bulunacak, işte malı mülkü varsa, zenginliği varsa fukaranın kendisine Allah tarafından zimmetlendiğini bilecek. Onun komşusu açken tok yatan bizden değildir'i duyacak. Onu da yedirecek, onu da içirecek. Yanında çalışıyorsa ona giydiğinden giydirmeye çalışacak, yediğinden yedirmeye çalışacak. Hizmetini görüyorsa ücret takdir edecek, ücretini de zulmetmeden verecek ve zulmetmeyen miktarda verecek. Malumumuz toplumlar köleleşmekten kurtulunca asgari ücret diye bir şey icat ettiler. Bununla çalışmaya da modern kölelik deniyor. Yani kalkıp da buna razı olmayacak. Diyecek ki ya kardeşim tamam benim aracımın bir lastiğinin civatası bu kadar ediyor. Yani ben niye bunu çalışanıma razı göreyim ki diyecek. Bu halle hallenmeyecek. Onların yokluğunu da düşünecek. Onların bir sıla-i rahimini düşünecek. Bugün şunu yapabilecek mesela bir işveren olacak kendisi. Zengin olacak, paranın sahibi olacak. Diyecek ki ya yanımda çalışan adam da sıla-i rahim yapsın. İşte ben ona yol ücretini takdir edeyim. İşte gerekirse yol üzerinde harcamaları gereken bir miktar varsa onu da takdim edeyim. İşte bir ikramım olsun. O da gitsin çoluğuyla çocuğuyla şöyle 3-5 günde olsa ailesini, hısımını, akrabasını görsün gelsin. Hem bundan istifade etsin diye düşünecek. Yani kendisi nasıl istiyorsa kendisine mümin kardeşi için de öyle isteyecek. Bu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tebliğ yaptığı zaman bazıları dediler ki ne yani şimdi biz köleyle aynı safta mı duracağız dediler. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette dedi. Yani aynı safa bizi sokuyorsa Cenab-ı Hak o zaman birbirimize karşı sorumluluklarımız var ve birbirimize karşı olan yükümlülüklerimiz var. Genelde toplum mülk sahipleri, para sahipleri, toplumun önde gelen o parayı idare eden büyükleri malın mülkün hakiki sahibi el mülk fillah'tır. Allah içindir mülk ve mülk Allah'ındır. Hakiki malik Allah'tır. O anlamda bunun farkında ya kendisinin emanetçisi olduğunu bilecek. Ya çok zor değil. Babasına bakacak, dedesine bakacak babası yaşıyorsa. O da vardı şimdi yok diyecek. Yarın ben de bugün varsam yokum diyecek. Benden sonra da olan benden sonra da olmayacak. Baki olan kıyamete kadar dünyada kalan malı mülkü olacak. Onun başka bir şeyi kalmayacak. Hazreti Peygamber'in buyurduğu gibi ölüyü 3 şey takip ediyor. İkisi geri dönüyor. Birisi kendiyle beraber kabirde kalıyor. Bunlardan geri dönenler ailesi ve malı mülkü. Kabirde kalanlar da ameli. İşte burada dünyanın cazibesini kendi menfaatine kilitli kasa yapmaktansa fakiri fukarayı gözetip onların da mutluluğuna vesileten bir şeyler verip eğer iyilikler, güzellikler, sadakayı cariyelerde bulunabiliyorsa ahirette mükafat. Efendimiz ayet-i kerimelerde de öyle geçiyor. Yevmut tenaat yani pişmanlık günü, nedamet günü yani nefsi arzuların iştiyakta olduğu işte kadındır, oğuldur, mallardır, altındır, gümüştür, işte bineklerdir. Kur'an-ı Kerim ona salma at hayvanlar buyuruyor. Yine ekinlerdir vesaire bunlar cazip olan şeyler ve dünyanın geçici menfaatleridir aynı zamanda. İşte zenginimiz, paranın sahipleri, mülkün sahipleri bunun farkında olacaklar. O fakiri fukarayı gözetecekler. Şimdi peygamberler bu tebliğlerle geldikleri zaman peygamberlere ilk itiraz ne yani şimdi aynı mıyız oluyor. Halbuki Allah ne mala ne mülke ne de kişinin boyuna, posuna, güzelliğine, endamına bakmıyor. Onun baktığı yer takva, takva da kalptedir buyuruyor peygamberimiz aleyhissalatü vesselam.
Eyvallah.
Bu minvalde değerlendirmek gerekiyor. Niçin kabul edilmiyor? İşte bunlar menfaatlerdir. Bu menfaatlere dokunduğu zaman tebliğe olumlu cevap veremiyor insan nefsi.
Eyvallah. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de bunlara cevap vermediği için bir azap talebinde bulunmuş oluyorlar.
Tabii. Yani neticede bu oraya gidecek.
Oraya gidecek.
Ne yapacak? Onu hakikati da reddede. Akabinde hadi o zaman gerçeksen getir bakalım diyecekler.
Evet. Şunu da söyleyebiliriz değil mi hocam? Ben çok araya girmek istemedim.
Estağfurullah.
Yani biz bu hususlara dikkat etmediğimiz zaman yani işte bir işverensek bu hassasiyete sahip olmazsak bir işte yöneticiysek bu hassasiyete sahip olmazsak veya bir çalışansak yine işverenimize karşı bu hassasiyete sahip
sorumluluklarımızı fark etmezsek
velhasıl yani hayatın hangi pozisyonunda bulunuyorsak bulunalım üzerimize düşen vazifeyi yapmayıp bizim çizgilerimiz içerisinde olan hassasiyetlerimizi yerine getirmediğimiz zaman kişisel olarak da azabı üzerimize çekmiş olabiliriz. Oluruz değil mi? Bunu söyledik aslında.
Elbette ki. Yani buradaki kastımız budur. Yani şunu da parantez arası söylediğiniz ilave edeyim. Nasıl ki Hazreti Peygamber'de örnekliğinde yine Hazreti Nuh Aleyhisselam ve sair peygamberlerde de bunu göreceğiz. Nasıl ki karşımızdaki tebliğ bizde bir karşılık bulsun istiyorsak, yani tebliğin bizde bir hakikati olsun ve biz bununla kalbimize bir nur düşsün istiyorsak, bu saydıklarımızı gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bunlar her ne kadar Hazreti Nuh Aleyhisselam nezdinde sanki kavminin vermiş olduğu karşılıkmış gibi olsa da aslında günümüz dünyasında bizim de vermiş olduğumuz karşılıklardır. Zaten bu derslerdeki ana gayemiz, ana hedefimiz bunlarla uyanmaktır hocam.
Evet.
Bunlarla uyanmaktır, kendimizi uyarmaktır. Dikkat de budur. Yoksa ya öyle mi olmuş, böyle olmuş deyip defteri kapatıp yine biz aynı hayatımıza devam edelim demek değil. Buradan hisse çıkarmak lazım. Buradan Eyvallah. Pay almaya çalışmak lazım.
Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür
hocam.
Ediyorum. Allah razı olsun.
Önümüzdeki hafta da Nuh Aleyhisselam'ın kavminin aslında bu hususlara dikkat etmeyerek azap talebinde bulunduğunu ve azaba evet. doğru, yani tufana doğru yaklaştıklarını konuşmuş olacağız evet. önümüzdeki hafta. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programındaydık. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte Nuh Aleyhisselam'ı konuşuyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın uzun yıllar süren tebliğini ve bu tebliğde neleri ön plana çıkarttığını ve o kavmin hangi hususlara dikkat etmeyerek azabı kendi üzerlerine çektiklerini konuştuk. Yine önümüzdeki haftada konuşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun efendim.